Önce gelen bir soru şöyle. Mehmet Akif Ersoy'un Üstad ve Risaleler hakkında ya da Üstad'ın Mehmet Akif hakkında yorumu var mıdır? Birbirleriyle tanışıklıkları var mı?
Ya burada tabii Mehmet Akif Ersoy bir isimdir. Yani bir idoldür, bir modeldir yani Türkiye şartları içerisinde. Her ne kadar Cumhuriyeti kuranlar onu menfi bir şekilde yıpratmaya çalıştılarsa da onun yazdığı şiirler, özellikle de İstiklal Marşımız onun nereye konulacağını çok güzel bir şekilde tayin etmiştir yani. İnsanların özellikle maneviyat sahibi, vatanperver insanların kalplerinde Mehmet Akif'in ayrı bir yeri vardır. Cenab-ı Hak rahmet eylesin inşallah. Şimdi Mehmet Akif Ersoy, Üstad'ın daha önceki yani 1950'li yıllarda, 8'li yıllarda, 9'lu yıllarda İstanbul'da o ateşin ortam içerisinde ikinci meşrutiyetin kurulması vaktinde Mehmet Akif'le görüştüğüyle ya da dostluk kurduğuyla alakalı herhangi bir şey görmüyor. Sadece Üstadımız Şekerci Hanı'nda bir oda kiralıyor. O Şekerci Hanı'nda da Mehmet Akif'in de kaldığından ifade ediliyor. Yani o da orada bir oda kiralamış kendisine bu manada. Demek ki meşhur bir yermiş Allah-u Alem, öyle anlaşılıyor Şekerci Hanı. Fakat 25 Ağustos 1918'de Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra zamanın idarecileri Darul Hikmetil İslamiye namında İslam'ın dertlerine deva bulmaya ilmi noktada, hikmet noktasında, Kur'ani ve sünnete dayalı bir çözüm bulma manevi hastanesi gibi çalışan bir şey kurmuşlar. Kurum kurmuşlar. Darul Hikmetil İslamiye 1918'de. İşte burada Darul Hikmetil İslamiye'nin Katibi Umumi, Genel Sekreterlik makamında Mehmet Akif Ersoy merhum var. Peki bununla beraber kimler var? Bununla beraber bu cemiyet bir tür İslam akademisi mahiyetindeydi. Üyeleri arasında Bediüzzaman Said Nursi, Ahmet Cevdet, Hafız İsmail Hakkı, Muhammed Hamdi gibi, Elmalı Hamdi yazır gibi dönemin meşhur ilim ve fikir adamları yer aldı. Ama baktığım vakit bu isimlere her birisi ayrı bir ekol yani.
Tefsir yazarları.
Tabi tefsir, tarih.
Tarih
Ondan
yazarları.
sonra her birisi mesela şimdi Ahmet Cevdet Paşa tarihi var mesela çok. Dehşet mesela. Üstad Bediüzzaman Said zaten ortada. Ondan sonra İzmirli İsmail Hakkı Efendi mesela. Muhammed Hamdi Efendi zaten o da ayrı bir ekol. Şimdi cemiyetin gayesi neydi? Osmanlı ve İslam aleminde ortaya çıkan dini meseleleri halletmek. Ve İslam'a yapılan hücum ve saldırılara cevap vermekti. Nitekim Anglikan Kilisesi mesela soru sorduğu vakit Üstad'a da bu manada yöneltiliyor. Darül Hikmet'e soruluyor ve Üstadımız da bu manada o gelen 6 suale 600 kelimeyle cevap verin diye üstten bakış var. Ondan sonra enaniyetli bir duruş var. Anglikan Kilisesi başpapazı göndermiş. Söyleyin bakalım bununla alakalı ne cevap vereceksiniz manasında. Üstad ise diyor ki 600 kelimeli değil, 6 kelimeli de değil. Ancak onlara bir tükürükle cevap verin deyip bu manada. Ama daha sonra yine bunlara cevap veriyor. Cevap veriyor ama onu da ifade ediyor. İşte onlar diyor çizmelerini diyor boğazımıza bastığı bir vakitte değil mi? Ondan sonra papazlar üzerimize mağrur durmak suretiyle sorularını sormaya çalışıyor. Böyle bir adama ancak tükürükle mukabele edilir. Demek ki suretiyle cevabı önce bu manada veriyor sonra da tahkiki manada da cevabını üstadımız veriyor. Üstadımız burada ciddi manada çalışmış ve Mehmet Akif merhum da burada ciddi manada uğraşmış ve bu gibi zatlarda. Dikkat ederseniz bu tarihçi hayatta şey var. Tahlillerde Eşref Edip Fergan'ın şeyi var. Üstad'la alakalı bir makalesi var. Şimdi burada 1952'de yayınlanıyor o. Burada ne diyor? Üstad'la tanışmamız 40 seneyi geçti. Eşref Edip Fergan. O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir. Akifler, Naimler, Feritler, İzmirlerle birlikte tatlı tatlı musahabelerde bulunurduk. Üstad kendine mahsus şivesiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur. Onun konuşmasındaki celadet ve şehamet bizi de heyecanlandırdı. Bunu tahlillerde veriyor. Değil mi? Eşref Edip Efendi. Daha sonra bu Demokrat Partisi'nin de yani Menderes'in de partisinden milletvekili oluyor bu zat. 1952'de de üstadımız İstanbul'a gençlik rehberi müdafaası için, mahkemesi için geldiğinde o zat da üstadı o zaman ziyaret
tekrar
ediyor.
görüşüyoruz.
Evet. Şimdi burada gerek Akif, gerekse Bediüzzaman birbirleri hakkında ifadelerinden aralarında sıcak bir ilki ve muhabbetin olduğu anlaşılmakta. Çünkü neticede beraber çalışmışlar yıllar yılı. Akif değerli ediplerin bir arada bulunduğu bir mecliste şöyle demiş. Konferansta bunu Zübeyir abimiz de almış malum. Victor Hugo'lar, Shakespeare'ler, Descartes'lar edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman'ın bir talebesi ancak olabilirler. Hem edebiyatta hem de felsefede. Şimdi dolayısıyla mesela burada kim var? Benim kanaatim yani şu anda söyleyeceğim. Üstadımızın o Ene bahsinde yazdığı felsefelerin o fikirlerini değerlendirdiği yerde bakın öyle yüksek perdeden konuşuyor ki ben bir sinek olsam da benim üstadım olan Kur'an'a dayandığım için kartallardan daha yüksek uçabilirim. Onları boğan madde benim ayak topuklarımı ıslatamadı. Yani yüksek perdeden üstadımız uçuyor adeta. Evet. Şimdi ben bakıyorum hakikaten yani bu zatlar şu anda ahirete göçmüş. Kur'ani ve sünneti nazarla baktığımız vakit kaybetmişler. Bu zamanda olsalar, Bediüzzaman zamanında ya da Bediüzzaman o zamanda bu Bediüzzamanlık kisvesiyle olmuş olsa. Değil mi? Şimdi o Eflatunlar, o Aristolar, değil mi? O Sokratlar, o büyük felsefeciler ya da gel edebiyatta diyelim mesela işte Victor Hugo'lar, Shakespeare'ler, Descartes'ler olsa ne yaparlar? Ya böyle bir nadide bir zat bulmuşuz. Gidelim ondan biz ders alalım diyecekler. Evet. Kendi akıllarıyla bulmaya çalıştıklarını zaten Kur'an fevkada halletmiş. Bir de Kur'an'ı da mükemmel manada onların anlayacağı konsepte, felsefe konseptinde, akıl ve mantık konseptinde izah eden bir Bediüzzaman hadisesi var yani. Değil mi? Dolayısıyla Mehmet Akif'in bu ifadesi gayet yerinde oturuyor benim kanaatim yani. Bediüzzaman Seri burada bir şey var Emir Dağ layıkasında. Diyor ki hem merhum fetva emini Ali Rıza ve merhum Ahmet Sirani ve merhum Şevket Efendi ve merhum Mehmet Akif gibi insaflı Risale-i Rufevka'da takdir ve tahsin eden o muhterem ve merhum zatların hatırı için biz İstanbul hocalarına dostuz, onlardan güzelmeyiz. Üstad Seyyid de Mehmet Akif'i burada Emirdağ'da zikrediyor. İstanbul'un mühim uleması. Kendisi sadece bir şair değil. Yani şiirlerine zaten baktığın vakit fevkada bir ilim altyapısına sahip olduğu anlaşılıyor. Kur'an'ı ilimlere fevkade hakim ve malik olduğu anlaşılıyor.
İslam'ın hakim mukadderatıyla, ümmet yani? Bilinciyle yazılmış şiir.
Yani altyapı çok sağlam. Evet. Hem Kur'an hem sünnet manasında hem de içtihat manasında. Dolayısıyla şiirlerini de yazarken normal basit bir edebi şair olarak bakmamak lazım. Evet. Çok ciddi bir altyapıyla yazdığı ifade ediyor. Şimdi Akif bir ifade kullanmış. Bunu üstad için doğrudan söylemişim söylememişim ayrı bir şey ama Rıssai Nuru ve üstadı sanki burada tarif ediyor gibi bir mana var. O nuru gönder ilahi, asırlar oldu yeter. Bunaldı milletin afakı bir sabah ister. Başka bir yerde de doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. İfadeleri sanki birebir ya Rabbi artık sen böyle bir eseri ve böyle bir eserin maliki, sahibi, müellifi olacak bir zatı bu ümmete, bu vatana, bu topluma gönder diye sanki bir duasıdır. Evet. Eğer yeni saatten sonraki üstadın çalışmalarına da hakimiyeti olmuşsa ki o zaten sürgüne göndermiş ya da kaçmıştı şeye Mısır'a. Sonra geldiği vakitte burada Türkiye'de maalesef kendi ülkesinde vatanda çok sıkıntılı bir dönem maalesef yaşatmışlar ona. Ailesi de bu manada. Çocuğu biliyorsunuz yani çöplüğün yanında ölü olarak bulunmuş bir vaziyette. Gayet muhtaç, gayet sefil bir vaziyette maalesef. Onlara çok acımasız davrandılar.
Cenazesi de çok mütevazi bir şekilde.
Çok mütevazi ama orada da işte milliyetçi gençler ciddi manada sahip çıkmışlar. Üniversite talebeleri ilahir. Yani üstada olan bir hürmeti vardı, bir muhabbeti vardı. Ama üstada yeni Said döneminden sonra, sürgünden sonraki ona acaba bir şey olmuş mu, mülakisi olmuş mu? Ya da bir görüşmeleri olmuş mu? Ya da Risale-i Nur'u duymuş mu? Onu bilemiyoruz. Hı hı. Ama duymuş olsaydı işte Mücahid-i Ekber budur. İşte söylediğim bu ifadeler de İşte bu zata işaret ettiğini de Cenab-ı Hak bana ilhamla ilhamen söyletmiştir. Demiştir belki de ya da diyecektir. Bu manada Cenab-ı Hak rahmet eylesin her ikisine de.
Belki de onların o dua hükmündeki sözleri
tabii.
Risale-i Nur netice verdi.
Evet.
Mehmet Akif merhum olmak üzere. Diğer alim, ulemanın da böyle bir beklentileri Risale-i Nur netice verdi.
Zaten bu böyle. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif etmeden ya da dünyaya teşrif etmişse de peygamberlik daha kendisine verilmeden evvel herkes konuşuyor artık. Yani bir peygamberin gelmesi lazım. Yani artık gönder o nuru diye herkes bu manada gerek kalbinden gerek dilinden bu duaları, bu istekleri, bu talepleri zaten yapmış. Bu dünya artık çöküyor. Dolayısıyla üstadın bu manadaki dönemde de buyurduğunuz gibi. Evet. Yani Mehmet Akif gibi zatlar edebi şiirlerle, başkaları kitaplarıyla, başkaları sözleriyle, başkaları kalplerinin derinliğindeki o Cenab-ı Hakk'a karşı yaptıkları dualarıyla o nuru istemişler Cenab-ı Hak'tan. Zamanı gelmiş demek yani.